Veli Nimetimiz Okur Hazretleri. Gazetecilerin veli nimeti okurlardır. Hiç su katılmamış dal kavukluk yalnız onlara yapılır. Ama sahiden böyle midir? Orasını biz biliriz. Gazetelerin eni boyu tertibinden tutun da içindeki yazıların çeşidine kadar her şey okurların arzularına, emirlerine uygundur. Bir tarihte bir dergi çıkarmaya karar verdik. Herkesin seve seve okuyacağı bir dergi. İçinde her şey bulunacak ve herkes okuyacak. Yani bizdeki demokrasi gibi bir şey. Dört ortak, kimimiz babamızı kafese koyduk, kimimiz biriktirdiğimiz parayı verdik. Ben eşyamı sattım. Her ortak biner lira koydu. 4000 lira da o zaman 4000 liraydı. Aylarca çalıştık. İlanlar, reklamlar, gürültü patırtı, bizim derginin ilk sayısı çıktı. Dergiyi elime alıp baktım, 40 ambar, ne ararsan var. Eğer veli nimetimiz okur hazretlerini biz de bu dergiyle kazıklayamazsak hiç kimse kazıklayamaz dedim. Herkes de benim düşüncemdi. Başlarken başlıklı yazıda beylik laflar. Sayın okurlar, maksadımız sizlere hizmettir. Laf, sanki pek lazımmış, isteyen varmış da. Bu dergiyi sizlerden aldığımız ilhamla çıkarıyoruz. Dergi bizim değil, sizindir. Derginizde neler görmek istediğinizi, beğenmediklerinizi, eksiklerimizi lütfen bize bildiriniz. Falan filan. Dergi piyasaya çıktı. Okurlardan da mektuplar yağmaya başladı. İlk mektubu açtım. Bir okur tebrik ediyor. Derginiz tam memleketin ihtiyacına cevap veriyor diye yazıyordu. Başka bir mektubu açtım. Veli nimetimiz okur hazretlerin bir ana avrat küfür etmediği kalmış. Böyle rezalet, böyle kepazelik olur muymuş? Bu ne bayağı yazılar, bu ne pis resimlermiş. Okur bu. Ne dese haklı. Mektubu sekretere verdim. Bu okurun arzusuna göre dergiyi ıslah edin dedim. Başka bir okurun mektubu. Derginiz çok güzel, yalnız tarihi yazılara az yer vermişsiniz. Hiç iyi diyor. Tarihin önemi ve gereği üzerine 6 sayfa yazmış. Yerden göğe kadar hakkı var. Tarih bu ihmale gelir mi hiç? Hemen 3 tane tarihi yazı ısmarladım. Bir okur da hikayelerin uzunluğundan şikayet ediyordu. 20. yüzyılda bu uçak ve atom çağında insanların uzun yazılar okumaya tahammülü yokmuş. Gerekçesi çok yerinde. Baş üstüne veli nimetim dedim. Hikayeciye de kısa yazı yazmasını söyledim. Bazısı spora fazla yer vermemizi istiyor, bazısı sinemayı ihmal ettiğimizi yazıyordu. Dekolte resimler isteyenler de çıktı. Veli nimetimiz haşmetli okur hazretlerinin direktiflerine göre derginin 2. sayısını çıkardık. Mektuplar yağmaya başladı. Efendim böyle 2 parmak hikaye olur mu? Hikaye dediğin başlar, gelişir, içinde olay olur, düğüm noktası olur, sonra biter. İşte Frankler, Nouvel diye buna derler. Vallahi okur haklı. Bir okurda çıplak kadın resimleriyle doldurduğunuz o matbu genel evi ben evime nasıl sokayım, nasıl çocuklarımı okutayım diyor. Yerden göğe kadar haklı. Bir takımı da spora daha çok yer vermemizi, bazısı spor yazılarını azaltmamızı istiyor. Kimi tarihi yazıların azlığından, kimi çokluğundan şikayetçi. Sağlık konuları isteyen, askeri makale isteyen, politika isteyen. Veli nimetimiz okur hazretlerinin emirleri gereğince derginin 3. sayısı çıktı. Mektuplar yağıyor. Daha çıplak kadın resmi, biraz ahlaki yazı, spora yer verin. Sporu azaltın, uzun hikaye isteriz, hayır kısa olsun. Tanınmış imzalara yazdırın, yeni imzalara yer verin. Böyle rezil dergi olur mu? Bu kadar mükemmel dergi hayatımızda görmedik. Küfür, hakaret, tebrik, takdir, gırla. Biz bir gayret 4. sayıyı da çıkardık ama satış nafile. Bizim paracıklar da güme gitti. O günden sonra büyük bir ders aldım. Bu gazetecilik kitaplarının yazmadığı, gazetecilik okullarında okutulmayan bir derstir. Sayın okurlar, bu dersi kulağınıza fısıldayayım. Belki günün birinde bir gazete, bir dergi çıkarmaya kalkarsınız, gerekebilir. Her zaman veli nimetimiz okuyucu hazretlerinin emirleri gereğince hareket ettiğinizi yazacak, ancak veli nimetiniz emirlerine boş verecek, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Yoksa hapı yuttuğunuzun resmidir. Peki ben ne yapacağım? Dostlarımın beni çok sevdiklerini artık iyice anladım. Ölen bir hikayeci dostum üzgün bir günümde şöyle demişti. Yeryüzünde güvenebileceğin tek kişi bile olsa bu yaşanılısı dünyanın kahrını çekmeye değer. Oysa benim dostum bir değil, 10 değil, çok. Onların bana yaptıkları dostlukları anlatayım da dinleyin. Bir tarihte Allah kimsenin başına vermesin, üzerinize afiyet, ağır bir hastalığa tutulmuştum. Bütün insanların tutulmak zorunda oldukları geçici bir hastalık. Bazıları ömürlerinde bir kez tutuluyorlar, bazıları pek çok. Anladınız değil mi? Evlenme hastalığı. Hala da kurtulmuş sayılmam. Ara sıra hastalık depreşir. Artık bu dert bende yer etti. Ölümüm belki de bu onulmaz illetten olacak. Hastalığın belirtilerini hep bilirsiniz. İnsan oturak yerine deve dikeni batmış gibi yerlerde duramaz olur. Yatağın içinde sabahacak hara aygırı gibi kendi kendisiyle tepişir durur. Hastalığa tutulanlar göğüslerin içinde yere batan sarnıcı gibi eşkıya mağaraları, ayı inleri gibi bir boşluk var sanırlar. Bu amansız hastalığa yakalananların en aklı başında olanı bile maazallah fena halde şairleşir. Ben de hastalık etkisini çok ağır gösteriyor. Kendimi bir kez kaptırdım mı curcunaya, hemen hamamda kurnaya, kahvede zurnaya aşık oluveriyorum. Bir tarihte böyle olmuştum işte. Babasının anasının bir tek kızı, baba da baba hani bir tek kızı, 4 tek apartmanı var. Her bir apartmanın her bir katı bir damat eder. Eksik olmasınlar, beni seven dostlarım vardır demiştim ya. Tam bu kızla işi pişirdim, dostlarım araya girip beni kurtardılar. Yahu sen ne yapıyorsun, aklını mı kaçırdın? Neden? Nedeni var mı? Evleneceksen kendi harcın bir kız bul. Devenin boynundaki çan bile dengi dengine, dengi dengine diye çalar. Sen donsuzun birisin. Az kalsın zengin kızla evlenip ele güne 2 paralık olacaktım. İyi oldu da dostlarım uyardılar. Ama bir kez de hastalığa tutulmuşum. Arkadan Sevim'i buldum. Tam mercimeği fırına vereceğiz, dostlar yetiştiler. Yazıklar olsun, biz seni erkek bilirdik. Sonra kulağıma eğildiler. Fıs fıs, fısı fıs, fiskos. Ya, şu mesele, vay anasını. Ne yapalım, madem kızın fiskosu varmış, ben de caydım. Kız kıtlığına kıran girmedi ya, Ayten'i buldum. Ayten de ne Ayten, Beyoğlu'ndan şöyle bir yürüsün, en azından 20 gidiş geliş kazası olur, yollar tıkanır. Bereket, dostlarım yetişti. Aman dediler, aman, sen bu kadar güzel bir kızı tek başına idare edebilir misin? Bekarları Koruma Derneği mi kuracaksın? O zaman aklım başıma geldi. Hastalığım da en azgın bir halde, nöbetler geçiriyorum, krizler geliyor. Neyse, Süheyla'yı buldum, Bereket. Her iş oldu bitti, tam nikah günü bir dostum, bre salak dedi, iki çıplak bir aramama yaraşır diye bir söz vardır, hiç duymadın mı? O çıplak, sen çıplak, çıplaklar cemiyeti mi kuracaksınız? Bak bu doğru, hiç düşünememiştim. Fakat Müjgan'a da bir diyecekleri yoktu ya, meğer varmış. Sen aydın bir yazarsın, o basit, cahil, zavallı kızla hiç yapabilir misin? Orası öyle, bu hastalık insanda düşünce bırakmıyor. Yıldız için çok kötürlü, seni sahte, beşlik gibi herkesin içinde bozar dediler. Kimini hoppa, kimini çeki taşı gibi ağır diye beğenmediler. Bu sizin insan dediğiniz de askeri müzedeki yeniçeri ağası gibi bir başına durmaz ya. Gel zaman, git zaman. Ben de sözüm meclisten dışarı, hadi ihtiyarladım demeyeyim ama olgun erkek oldum. Bu olgun erkek biz yaştakilerin tesellisidir. Bir 20 sene kadar sürer. Benim de piyasam düştü. Nereden anladım dersiniz? Eskiden efendim bir mecliste sekseperli bir karı gördüm mü ne yapar eder, anı defterime adını yazardım. Şimdi Allah kahretsin, bir ağır başlılık geldi üstüme. O eski sullukları yapamıyorum. Bu kadın millete de malum, sulluktan hoşlaşır. Mesela bir kızın yanağını okşasam kaçmıyor. Bu ne demektir? Eğer bir kızın yanağından makas aldın da kız oralı olmuyorsa hapı yuttuğunun resmidir. Artık baba olmuşsun demektir. Ama neylersin gönül? Çengelköy hıyarı gibi taze. Celal Sahir ne demiş hani? Başımla gönlümü edemedim eş, biri 40 yaşında, biri 25. Benimki de böyle cins bir gönül. Üzerinize afiyet, son günlerde şu evlenme hastalığım büsbütün arttı. Bir yavru görmüyor muyum? Elimde değil. Gözlerim süzüm süzüm süzülüyor, ağzımı tutamıyorum, kulaklarıma kadar yayılıyor. Bunlar iyiye işaret sayılmaz. Sonunda 20. baharında bir kız, bu da ne laftır biterim, buldum. Eş dost yine yetişti. Peki, hadi bu kızla evlendin diyelim. 10 yıl sonrasını düşünüyor musun? Şunlara bak yani. Yahu 10 yıl sonrasını şunlar şunlar şunlarla bile düşünmüyor. Ben mi düşüneceğim? Gazeteleri okumuyor musun? Eloğlu 10 gün sonrasını bile düşünmüyor. Kıza tam evlenme teklif edip sepetlenecektim. Dostlarım önlediler. Charlotte'dan örnek getirdim. Adam 70'ine merdiven dayadı. Öbür karıları gibi son karısı da 20'sinde. O Charlotte dediler. Vazgeçirdiler beni. Bu sefer bir 35'lik buldum. Dostlarım olmaz dediler. Kadın kısmı çabuk çöker. Sonra sen ne yapacaksın? Yaşlısı olmaz, genci olmaz, fakiri olmaz, zengini olmaz. Kiminin boyu benden uzun, kiminin aklı kısa. Evet, yerden göğe kadar haklısınız. Kabul. Doğru. Yerinde, iyi, hoş söylüyorsunuz ama. Peki ben ne yapacağım yani? Bu kadar dayandın, birkaç yıl daha bekle. Ondan sonra bu hastalıktan kurtulursun diyorlar. Acaba sahi mi? Sahiden kurtulur muyum? Ya kurtulursam, işte o zaman hapı yuttum demektir. Keşif. Bizim fotoğrafçı Enis'in Kuzguncuk'taki evine gittim. Ev dağ başında sayılır. Öyleyken bir kalabalık bahçeyi doldurmuş. Belki düğün vardır dedim. Karı kocaların cemiyet oluruz da başımız belaya girer diye çocuk yapmaktan bile korktukları bir zamanda bu kadar kalabalık nasıl toplanmış bilmem. Enis, keşif var da ondan bu kadar kalabalık dedi. Biz de şimdiye kadar 200-300 metre kazdıktan sonra içinden bulanık sudan başka bir şey çıkmayan petrol kuyusundan başka bir şey keşfedilmediğinden doğrusu sevindim. Aman çok iyi dedim. Memlekete millete hayırlı olsun. Ne keşfi? Enis, bu bildiğin keşiflerden değil dedi. Mahkeme keşfi. Bizim evin altındaki kiracının 19 yaşında bir oğlu var. Üst başımızdaki şu aşı boyalı köşkün sahibi oğlanı dövmüş. Neden? Biri Galatasaraylı, biri Fenerli mi? Yok canım. Biri halkçı, biri demokrat mı? Değil. Yahu insan başka neden birbirini döver? Dinle. Bütün buralarda geceleri bir hayalet dolaşmaya başladı. Kimi hortlak dedi, kimi ruh dedi. En sonunda bunun bir röntgenci olduğu anlaşıldı ama bir türlü de yakalanamıyor. Bu röntgenci belası yüzünden bütün Kuzguncukluların dirliği, düzeneği bozuldu. Gecenin bir vakti pencerenin karşısında perdenin arasından, anahtarın deliğinden, kaplamanın budağından fıldır fıldır iki göz bakıyor. Sen hadiye toparlanınca pantolonu, pabucu giyene kadar o başka evin bacasına başka bir ağaca tırmanıyor. Artık herkes bu röntgencinin korkusundan bütün delik deşikleri iğne başı kadar yer kalmamasıya tıkadı. Bu sefer röntgenci mart kedileri gibi damlara tırmanıp bacadan içeri aynalar sarkıtmaya, duvarlara matkapla delikler açmaya, duvarların tuğlalarını sökmeye başladı. Bütün polisi bekçisi röntgencinin arkasında. Kapını bacanı kapasan da para etmiyor. Bir gece bu köşkün sahibi damda bir tıkırtı duymuş. Pencereden havaya iki el mermi patlatınca röntgenci periskopa benzeyen kendi yaptığı aynalı mercekli aleti damda bırakıp kaçmış. Herifin belasından herkes taşınmaya başladı. Taşınamayanlar da hele kadınlar korkularından evlerin içinde soyunamıyorlar. Kadın kocasına, koca karısına dalıp da biraz sokulacak olsa hemen akılları başlarına geliyor, aman dikizci diyorlar. Bunun gibi 20 dikizci İstanbul'a yayılsa kimse korkusundan evlenemeyecek. Derken bir gün şu yukarıdaki köşkün sahibinin hanımı helaya gitmiş. Bir de bakmış duvarda pırıl pırıl iki böcek. Hoşuna gitmiş. Böceğin birini tutmak için elini uzatmış. Böceğin üzerine bir kabuk kapanıp hı hı diye bir gülme duyunca kadıncağız toparlanamadan bağırarak fırlamış. Böcek diye kadının elini uzattı dikizcinin fıldır fıldır gözleri değil miymiş? Kadının kocası herkes gibi tetikte dışarı fırlamış. Duvarın dibinde dikizciyi enselemiş. Oğlanın pestilini çıkarmış. Oğlan hastanelik olmuş. 15 günlükte adli tıptan rapor almış. Bir de utanmadan ana oğul adamı mahkemeye vermişler. Mahkeme keşif yapılmasına karar vermiş. Bakalım o delikten bir şey görünüyor mu? Oğlanın avukatı delikten bir şey görünmez demiş. Kadının kocası ille de görünür diyor. Görünmüyorsa oğlan boşuna dayak yemiş oluyor. İki tarafın avukatları, hakim, zabıt katibi, üç de bilirkişi gelmişler. Deliğin keşfini yapacaklar. Peki bu kalabalık ne? Bir kısmı oğlanı merak ediyor. Bir kısmı da arada biz de delikten bir şey görebilir miyiz diye gelmiş. Kalabalığın arasından keşif yapılan köşke geldik. Ahşap köşkün yer katı tuğlaydı. Helaya açılan delik tuğlalar sökülerek açılmıştı. Deliğin başına bir sürü kişi toplanmıştı. Hangilerinin seyirci, hangilerinin keşifle ilgili olduğu belli değildi. Deliğin başına kadar gelmiştim. Önümde şişman biri vardı. İki büklüm olmuş, gözünü tuğladan açılmış deliğe uydurmuştu. Eli çantalı bir adam, olmaz dedi. Vaka temsili olarak aynen icra edilmelidir. Helaya insan girmeden görünüp görünmediği nereden nasıl anlaşılacak? Bunu söyleyen dikizci olanın avukatı olmalıydı. Karşı taraf avukatı da delikten bakınca görünüp görünmediği anlaşılır diyordu. Bilirkişi bizzat görmelidir. Böyle söyleyen avukatın kurnazlık ettiği belliydi. Karşı tarafı röntgencilik iddiasından vazgeçirtmek için böyle söylüyordu. Dayağı atan adamın avukatı pekala dedi. Vakanın aynen temsili olarak yapılmasına razıyız. Böyle söylemese davayı kaybedebilirdi. Röntgenci olancılı sıska bir şeydi. Onu döven delikanlı karşı tarafta duruyor, hırsından dudaklarını ısırıyordu. avukatı, madem ki temsili Hela'ya herhangi bir şahıs da girebilir dedi. Röntgencinin avukatı yine olmaz dedi. Film çevirmiyoruz, keşif yapıyoruz. Hakiki şahıslar varken yerlerine başkaları olmaz. Söz bilirkişideydi. Üç kişilik bilirkişiden kısa boylu gözlüklü olanı, uzun boylu bir adamla kısa boylu biri olamaz. Şişmanla zayıf da öyle. Vaka aynen iddia edildiği gibi cereyan edilsin. Köşkün sahibiyle avukatı bir şeyler konuştular. Sonra köşkün sahibi olan delikanlı içeri girdi. Biraz sonra pencereden avukatına başını salladı. Avukat da bilirkişiye tamam dedi. Gözlüklü kısa boylu adam eğildi. Delikten baktı ve öylece orada kaldı. Neden sonra doğruldu, gözlüğünü çıkardı. Başka bir gözlük taktı. Yanındakine uzak gözlüğünü takmışım da dedi. Bir daha eğilip delikten baktı. Baktı. Neden sonra ben göremiyorum bir şey dedi. Onun yerine bilirkişinin ikincisi geçti. Üçüncü bilirkişi onu eliyle itmese adam oradan hiç ayrılmak niyetinde değildi. Üçüncü bilirkişiden sonra önce röntgencinin avukatı, sonra da karşı taraf avukatı baktı. Köşk sahibinin avukatı görünüyor işte diye bağırdı. Öbür avukat hiçbir şey görünmüyor dedi. Daha ne görünecek beyim, her şey görünüyor. Bir taraf görünmesini, bir tarafta görünmemesini istediği için sıkı bir tartışmaya girdiler. Sizin gözünüz görmüyorsa biz ne yapalım? Ben mi görmüyorum? Maşallah size. Ben ta şeyden görürüm. Görünüyor diye bağıran avukat delikten içeriye, az daha elin diye bağırdıktan sonra karşı taraf avukatının başını eliyle aşağı indirdi. Bak bakalım görünmüyor mu? Öbürü yine görünmüyor dedi. Bu sefer avukat yanındakilerden birine, rica ederim bakın hiçbir şey görünmüyor mu? Bir kaynaşma oldu. Herkes deliğe doğru sıkıştı. İki avukat da kendi dediklerinin çıkması için başkalarından da yardım beklediklerinden oradakileri delikten baktırmaya çalışıyorlardı. Birisi de beni boynumdan tutup başımı deliğe eğdi. Keşif bitmiş olmalıydı. Hiçbir şey söylemeyen bilirkişi raporlarını sonra vereceklerdi. Artık gidiyorlardı ki bir ses duyuldu. Değiştirmiş, pembeydi, şimdi mavi. Bunu söyleyen dayanamayıp başını bir daha deliğe uzatan röntgenci çocuktu. Avukatı ceketinden çekti. Sus dedi. Deli misin, mahkum olursun. Hiçbir şey görünmüyor. Röntgenci güldü. Olayım dedi. Bu kadar kişi de gördü ya, ona bak. Keşif yapanlar gitmişlerdi ama kalabalık hala deliğin başından ayrılmıyor. İçeriye bakabilmek için birbirleriyle kavga ediyorlar, itişip kakışıyorlardı. Kenan'ı tanıyor musun? Suadiye'den dolmuşa bindim. Arkada iki kişi vardı. Ben şoförün yanına oturdum. Araba birkaç yüz metre gitti, gitmedi. Bir adam elini kaldırdı. Şoför arabayı durdurdu. Adam Erenköy'üne diye sordu. Şoför evet dedi. Adamın arkasından koşa koşa gelen şişman bir kadın da arabaya bindi. Kadın arkaya, adam da yanıma oturmuştu. Dolmuş arabalarına birbirini tanıyan iki kişi binerse yol boyunca onların konuşmalarını, dertlerini dinliyorsunuz. Bizim arabadaki yolcular Allah'a şükür birbirlerini tanımıyorlardı. Onun için de konuşmuyorlardı. Arabadaki sessizlikten beş kişinin de birbirine yabancı olduğu belliydi. Böyle olunca çoğu zaman şoför bir laf açar. Bu sefer şaşılacak bir şey ama şoför de susuyordu. Yanımda oturan adam uh dedi, puf dedi. Bir zaman kıvır kıvır kıvrandı. Sonra sıkıntı var dedi. Cevap vermedim. Hava çok sıcak dedi. Yine kimse de ses yok. Adam birdenbire şoföre Kenan'ı tanıyor musunuz diye sordu. Durup dururken bu Kenan'ın nereden çıktığını hiç anlayamadım. Şoför dudağını büktü. Tanımıyorum dedi. Şoför de ters bir adam. İnsan hiç olmazsa hangi Kenan diye sorar. Yanımdaki adam tanıyacaksınız dedi. Muhakkak tanıyacaksınız. Şoför tanımıyorum dedi. Canım nasıl olur, mutlaka tanırsınız. O da bu yolda çalışır. Şoför sesini çıkarmadı. Şöyle uzun boyludur, kara yağız, 30-35 var. Şoför topçu muydu dedi. Ne topçusu? Ben bir Kenan tanıyorum, onbaşı Kenan. Bizim bataryada onbaşıydı. Topçuluğunu bilmem ama adı Kenan. Başka Kenan tanımıyorum. Tanırsınız. Bir adı da Yusuf. Yusuf Kenan. Şimdi tanıdınız mı? Hayır. Canım nasıl Kenan'ı tanımazsınız? Yusuf Kenan. Ben onbaşı Kenan'dan başkasını bilmem. Erzurum'da beraber askerlik yapmıştık. Ta 20 sene önce. Yo, bu kadar yaşlı değil. Kadıköy Bostancı arasında dolmuş yapar. Tanımam. Allah Allah. Şaşılacak şey. Nasıl tanımazsın? Herhalde birdenbire hatırlayamadınız. Bakın tarif edeyim. Kendi arabası var mı? Şoför ama araba kendisinin mi başkasının mı bilmem. Arabası ne marka? Vallahi galiba ya Oldsmobile, ya Chevrolet, ya da Ford. Belki de Dodge. Başka ne otomobil markaları var? Çok. Üstü Baker, Nash, Mann, DeSoto, Chrysler. O ilk dediğinizden olabilir. Şimdi hatırladınız mı? Hayır. Araba Erenköy'e gelmişti. Şoför arabayı durdurdu. Adamın inmediğini görünce Erenköy dedi. Binerken Erenköy diyen adam burada inmeyeceğim dedi. Fener yolunda inerim. Demek Kenan'ı tanımadınız. Yusuf Kenan. Şoför cevap vermeyince bana sordu. Siz tanıyor musunuz beyefendi? Tanımam. Başını arkaya çevirdi şişman kadına. Siz dedi, siz tanıyor musunuz hanımefendi? Şişman kadın, kimi dedi. Kenan'ı, tanımıyorum. Arkadaki adamlardan birine, siz de mi tanımıyorsunuz diye sordu. Tanımıyorum dedi arkadaki. Adam buna çok şaşmıştı. Olur şey değil dedi. Bir zaman arabanın içinde sessizce gittik. Sonra yanındaki adam şoförü, hatta dedi, siyah bıyıkları da var. Şöyle biraz aşağı sarkık ama çok değil. Şimdi bildiniz mi? Hayır. Şurasında bir beni var. Hatta saçları da fırça gibi. Dik dik. Şoför yine bir şey demedi. Mutlaka bileceksiniz. Böyle lacivert bir kazak giyer. Şoför, arabası eski mi dedi. Eh şöyle böyle. Eski değilse de pek de yeni sayılmaz. Kenan canım, Yusuf Kenan. Arabasının rengi nasıl? Rengi mi? Dur bakayım. Kahverengi miydi? Değil. Açık bej ama değil. Ya vişne çürüğü ya siyah. Hatta biraz dili peltektir. Hergele diyemez de heygele der. Kızınca arkadaşlarına heygeleley diye bağırır. Tanıdınız değil mi? Şoför arabayı durdurdu. Fener yolu dedi. Kimse de kıpırdama olmadı. Siz burada inmeyecek miydiniz? Yok. Kızıl toprağa kadar gideyim. Kenan canım, Yusuf Kenan. Arkadaki yolculardan biri. Ben öyle kızınca hergeleler diye bağıran birini biliyorum ama şoför değil, adı da başka. Yok, bu hem şoför hem de adı Kenan. Hatta şurasında bir beni var. Demin söylemiş miydim? Uzun boylu, esmer, Kenan. Vallahi bilemedim beyim. Bilirsin ya, birden hatırlayamadın. Dur şimdi hatırlayacaksın. Kafası bak böyle biraz yayvancana. Siz Kızıl Toprak'ta inecektiniz değil mi? Gitmişken Kadıköy'e kadar gideyim. Hatta karısından ayrılmış da çocuğu karısında kalmış. 6 aylıkta bir çocuğu var. Mahkeme sen erkeksin, çocuğu emziremezsin diyerek vermemiş, bildiniz mi? Hatta sütten kesilir kesilmez çocuğu anasından alacağım diyor. Şişman kadın, çocuk erkek mi beyefendi diye sordu. Kenan'ın çocuğu mu, bak onu bilmiyorum. Kısa bir sessizlik daha oldu. 6 yolda geçtik. Yanımdaki adam, Kenan'ı mutlaka bilirsiniz dedi. Bu sefer ben sordum. Akrabanız filan mı? Yok. Bir iş için mi arıyorsunuz? Yok canım, geçen gün arabasına binmiştim. Yoksa tanıyor musunuz? Hayır. Yabancı mısınız? Kadıköylüyüm. Öyleyse bilirsiniz canım Kenan'ı. Kadıköy'e gelmiştik. Hepimiz arabadan indik. O inmedi. Şoförü, sen buradan nereye gideceksin diye sordu. Şoför, geri döneceğim dedi. Eh öyleyse ben de döneyim bari. Kenan, bir adı da Yusuf. Yusuf Kenan. Allah Allah, nasıl olur da bilmezsin. Hatta bir omzu şöyle hafif düşük. Şoför, sol omzumu diye sordu. Pek aklımda kalmamış ama sol olacak galiba. Vapurun kalkma zili çalıyordu. Vapura yetişmek için koştum. İşim olmasa ben de onlarla beraber geriye dönecektim.